Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün Metin Dirim ile beraberiz ve Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Üç büyüklerimizin oynadığı karşılaşmaları. Aynı zamanda tabii ki Avrupa'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'ın Dortmund karşılaşmasını da değerlendireceğiz. Yayınımızın kalan süresinde ise bu haftanın fikstürüne bir göz atıp tahminlerimizi dile getireceğiz Medyascope TV ekranlarında. Metin Dirim hoş geldin.
Ali Dinçakır hoş bulduk.
Bir hafta Eyüp Yıldız var, sen yoksun. Bir hafta sen varsın, Eyüp Yıldız yok. Ben her zaman buradayım arkadaşlar.
Şaka bir yana. Demirbaş.
Şaka bir yana, yani dediğim gibi bu hafta da Eyüp Yıldız'ın bazı işleri vardı. O yüzden yine programı iki kişi yapmak zorunda kaldık. Genel olarak yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında tahminlerimiz vardı. Bizim pazartesi, salı günü yaptığımız yayında bu üç takım için de tahminlerde bulunmuştuk. Ben açıkçası bayağı yanıldım. Yani... nerede yanıldım en çok? Galatasaray'ın karşılaşmasında yanıldım. Dünkü karşılaşmaları tabii ki göz atacağız. İlk başta benim başlamak istediğim karşılaşma Fenerbahçe-Frankfurt karşılaşması. Fenerbahçe tahmin ettiğimden de daha iyi bir şekilde başladı Metin Dirim karşılaşmaya. Pozisyon üstüne pozisyon. İlk başta Rossi'nin bir karşı karşıya kaçırdığı yani pozisyon
birinci
vardı.
Birinci dakikada. Evet.
Onun ardından yani bitmek bilmeyen bir hücumda en sonunda offside kararı çıktı ama VAR'dan döndü ve gol kararı olarak düzeltildi. Bunun ardından da bir iki pozisyona daha girdi Fenerbahçe ilk yarıda. Sonra bir kontra atakta Frankfurt golü bulduktan sonra maç dengelendi. İkinci yarıda tempo ilk yarıdaki kadar yüksek değildi bana kalırsa. Ama Fenerbahçe son dakikalarda inanılmaz bir pozisyon buldu ve penaltı kazandı. Penaltıdan Pelkas değerlendiremedi demişken Berisha dönen topa vurdu ve tam kazandık derken bu sefer de penaltıdan offside'e yakalandı.
Yine VAR'dan döndü.
VAR'dan döndü.
Evet.
Böyle gitgelli bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe taraftarı olarak ve spor yorumcusu olarak nasıl değerlendirirsin?
Ali, zaten bizim beklentimiz bu yöndeydi. Yani baktığımızda karşılaşmaya daha önce de senle konuşmuştuk. Bir önceki programda Ali Macit de vardı. Onunla yaptığımız programda da, o da görüşlerini dile getirmişti. Biz Fenerbahçe'yi ben söylemiştim. Yani Frankfurt takımı eski gücünden çok uzakta. Yani bundan bir sezon önceki Frankfurt'ta şu anda oynanan Frankfurt'ta baktığımızda arada dağlar kadar fark var. Ben Fenerbahçe'nin orada etkili oynayacağını düşünüyordum. O şekilde de oldu. Çünkü hocanın elinde, Vitor Pereira'nın elinde çok fazla adam var. Yani mevkisinde oynatabileceği fazladan oyuncusu var. Mesela Altay'ın yeri garanti. Defansa bakıyorsun, defans hattında Fenerbahçe daha önceki sezonlarda bu kadar çok fazla topla buluşamıyordu. Kalesini daha fazla kapatamıyordu ama dün akşam karşılaşmaya baktığımızda hem Serdar Aziz olsun performansı çok yüksekteydi. Hem Kim olsun hem de diğer oynayan Salah olsun çok fazla etkin bir şekilde oynadılar. Orta alan zaten geniş olduğu için orada oynatabileceğin çok fazla oyuncu olduğu için orayı iyi değerlendirdi. Ön alanda Valencia bir önceki karşılaşmada da ikinci yarıda oyuna girmişti. Çok fazla form grafiği olarak çok fazla iyi gözükmedi ama bana göre takımın liderinden bir tanesi. Dün akşam alınan reytinglere de baktığımda Valencia'nın reytingi 5.7'de kalmıştı.
Rossi'yi beğendin mi?
Rossi hazır olmadığını düşünüyorum. Ama çabukluk bakımından çünkü forvetsen ya da işte o alanda oynuyorsan ya da işte o mevkiye yakın oynuyorsan, santrafor mevkine yakın oynuyorsan girdiğin pozisyonlarda çünkü daha önceki gollerini izledik, YouTube'da izleme şansımız oldu. Gol yapma ayağı çok yetenekli bir oyuncu. Onu gol yapması gerekiyordu.
Fenerbahçe bir de biliyorsun Frankfurt çok fazla offside'e düştü bu karşılaşmada. Yani benim
hoca taktik çalışmış
8-9 büyük tane offside'e düştü pozisyon vardı. Zaten gollerinde de kıl payı offside'den geçebilmişlerdi. Bu tuzağa çok fazla düştü Frankfurt. Bence çok derli toplu bir takım profilini birbiri yakalayana kadar çizemediler. Birbirinden sonra daha etkin bir Frankfurt vardı. Altay'da yine birkaç tane önemli kurtarış yaptı. Fenerbahçe yine beklentinin aşağısında pozisyon verdi ama bu sefer açıktan birkaç tane pozisyon verdi.
Evet.
Bu arada Kim, yani hakkını teslim etmek lazım. Bence Fenerbahçe'nin en iyi transferi bu sezonki Koreli futbolcu.
Dün akşam
ciddi anlamda çok başarılı. Yani öyle bunu rastgele yaptığım bir yorum değil. Salah'ı transferi kadar başarılı bir transfer olarak görüyorum ben.
Şimdi bundan sonra büyük bir ihtimal Fenerbahçe ya da diğer kulüplerde bunu Asya pazarına açılacaktır diye düşünüyorum. Dün akşamki karşılaşma Güney Kore'de canlı yayınlanmış. Ve hani Kim'in yapmış olduğu pozisyonlar, kurtarmış olduğu pozisyonlar bölüm bölüm kesilmiş. Şu anda sosyal medyada Güney Kore'de en çok fazla izlenen videolar arasında geliyor. bilmiyorum hani o pazar çok geniş bir pazar. Hem işte oradan oyuncu getirebilirsen hem işte kulübüne para kazandırmak adına forma satmak istiyorsan ya da kulübün store'unu açmak istiyorsan, orada bir şeyler göndermek istiyorsan, bir ara Beşiktaş bunu denemişti. Olmadı. Yani orada bir şey var, potansiyel var. Oyuncu çok iyi, çok başarılı. Umarım aynı şekilde devam eder.
Ya o stoper hattı dediğim gibi Fenerbahçe'nin bayağı takdire şayan. Yani şu anda o işi halletmiş durumdalar. Zaten en temel sıkıntı Fenerbahçe'de şu anda asla stoperler değil. Bence en temel sıkıntı sağ ve sol kanat bek. Yani ben mesela Osayi Samuel'i de orada yeterli görmüyorum. Ferdi Kadıoğlu'nu da yeterli görmüyorum. Zaten yani bir stoperin hazırlıksız yakalanmasıyla beraber karşı takım pozisyona girebiliyor aslında. Kim ve Zalai ne kadar orada diri olursa evet, olsun, bir tane stoper, bir tane hazırlıksız yakalandığı pozisyon olduğu takdirde Ferdi ve Osayi tam kapayamıyor o kanadı.
Ya sana katılıyorum. Osayi ben bugüne kadar geldiğinde çok fazla beğenmiyorum. Tamam, hızlı top sürebiliyor, hızlı atak yapabiliyor ama sonuç yok. Yani sen topu çıkartabiliyorsun, üçüncü alana götürüyorsun. Üçüncü alanda sen topu şey yapamıyorsan, atamıyorsan, rakip oyuncuya kaptırıyorsan, kendi takım arkadaşına veremiyorsan, bitiriciliğin yoksa çok önemli değil. İstediğin kadar koş. Yani Usain Bolt da koşuyor. Yani bize öyle bir oyuncu lazım değil. Topu dağıtabilen, köşeye indiğinde orta yapabilen ya da boştaki arkadaşını gören bir oyuncu lazım Fenerbahçe'ye.
Ya sanki Nazım ve Burak'ın önünde düşünüyor Victor Pereira. Yani Osayi Samuel'i. Bu tercihini doğru buluyor musun? Yani Nazım ya da Burak sağ kanat bek olarak daha mı efektif olur?
Ben şöyle söyleyeyim. Burak katkı sağlayacaktır. Ama işte yurt dışı kadrosuna, UEFA kadrosuna
evet, dahil olmadığı için. Ama genel olarak ligde de mesela. Yani bu hafta sonu ben Burak kapacağını, ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum mesela.
Tabii ki yani bir ikinci yarıda oyuna girer diye düşünüyorum ben de. Evet. Ama bundan sonraki süreç içerisinde ligde belki daha çok Burak forma şansı bulacaktır diye düşünüyorum.
Peki Mesut Özil de bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından biriydi bence.
Şans ilk kez Fenerbahçe'den yana oldu. Yani bugüne kadar hep şanssızlıklardan dolayı ya kalesinde gol görüyordu
o
ya da...
O penaltı pozisyonundan sonra bunu diyebiliyor musun gerçekten?
Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltıdan evet, sonra mı? Yani... Ama o baktığında Mesut Özil bir adım önde olsa, bir santim önde olsa ofsayttan dolayı gol verilmeyecekti.
Ya evet ama yani dediğim gibi mesela Galatasaray'ın daha şanslıydı Metin'in.
Tabii ki yani oyuncunun...
Ona geleceğiz birazdan.
Oyuncunun yani bu Galatasaray adına birkaç kez daha yaşanmıştı. Daha öncelerde de aynı şekilde yaşanmıştı ama Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı oyunlarda hep şanssızlıktan dolayı Ali. Yani baktığımızda diğer karşılaşmalara da baktığımızda ya işte topu direkten dönüyordu ya işte baktığında penaltı pozisyonu olması gereken pozisyon VAR'dan dönüp kendi kalenesinde gol görüyordu Fenerbahçe. Daha önce buna çok yaşadı.
Tabii, katılıyorum. Yani genel olarak Fenerbahçe'ye şöyle bir baktığımız zaman iyi maç çıkardıklarını söyleyebilirim.
Evet.
Ya dediğim gibi en son normalde fikstüre bakıyoruz ama hazır Fenerbahçe'yi konuşmuşken bu haftaki karşılaşmayı da değerlendirmek istiyorum. Fikstüre en sonunda tekrardan ekrana getiririz. Onda bir sıkıntı yok. Bu hafta 4'te 0'la başlayan Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe.
Başakşehir Fenerbahçe'den çok fazla oyuncuya sahip. Şu anda da geldi. Sevgili yönetmenimiz getirdi. Büşra ve Can orada. Onlara da teşekkür edelim. Başakşehir deplasmanında. Başakşehir Fenerbahçe'yi ters gelen takımlardan bir tanesi. Ama Fenerbahçe bu kadrosuyla, alternatif çok fazla oyuncusuyla bu karşılaşmada sıkıntı yaşamayacaktır diye düşünüyorum ben.
Yani bir farklı bir rotasyon düşünüyor musun Fenerbahçe'de? Yani mesela
Ferdi oynamayacak. Kadar... Ferdi'nin sakatlığı var. Oynamayacak.
Tamam. Orada Muhammed mi oynar mesela? Novak mı oynar?
Muhammed bir önceki maçta çok fazla şey yaptı, sırıttı. Yani onunla ilgili zaten ben bir paylaşımda bulunmuştum. Çok böyle sıkıntılı süreçteydi. Yani ayağındaki topu çok fazla kaptırdı. Hoca büyük bir ihtimal yine Muhammed'e görev verecekti. Çünkü dün akşam karşılaşmada Frankfurt maçında bile ikinci yarıda maçın sonlarına doğru Muhammed'e görev vermişti.
Ya ben Muhammed'i düşünüyorum sol bekte. Mert evet. Hakan Yandaş bu karşılaşmada da 11 başlar mı? Dün iyi bir performans gösterdi.
Mert
yani
Hakan,
o orta saha rekabetinde ben de varım dedi.
Mert Hakan'la ilgili şöyle bir haber çıkmıştı. Onu da zaten Fenerbahçe kulübü yalanladı. Mert Hakan Yandaş Arda Turan'la görüşüp işte hem kendisini hem de İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin mutsuz olduğunu dile getirmişti. O haber Fenerbahçe kulübü tarafından yalanlandı. Dün akşamki performansı da bunu zaten göstermiş oldu. O haberin yalan olduğunu göstermiş oldu. Performans iyiydi. Uzun süredir forma bulamıyordu. Forma şansı yakalayamıyordu. Ben bir sonraki karşılaşmada da İrfan Can'ın da sakat olmasından dolayı Mert Hakan Yandaş'ın orada forma şansı bulacağını düşünüyorum.
Yani Mert Hakan Yandaş ya bu,
Mesut
bu orta saha.
Bu kadro bozulmayacaktır evet.
Bir tek solda şey olur diyorsun. Ferdi yerine Muhammed olur ya da Novak olur diyorsun.
Büyük bir ihtimal Muhammed'i de şey değerlendirecek. Dün akşam Ferdi sakatlık yaşadığı için olmayacak.
Peki hücum hattı Rossi Berisha mı olur? Rossi Valencia mı olur? Ya da Pelkas Berisha, Pelkas...
Pelkas biraz daha az çünkü sakatlıktan yeni döndü. Dün akşam karşılaşmada da ikinci yarıda oyuna girdi. Sakatlığın vermiş olduğu bir etki vardı. Orada penaltıyı kaçırmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de odur ben diye öyle düşünüyorum. Büyük bir ihtimal Valencia değildi. Valencia çünkü dün oynanan karşılaşmada demin de söyledim. Çok hani topla birebir de oynadı ama şey sonucu getiremedi. Ondan dolayı Berisha'yı ben daha yakın buluyorum oynanacak karşılaşmada.
Ya Kocaman'la henüz yollar ayrılmadı. Değil mi? Yani şu anda ya Başakşehir'in teknik direktörü. Ama bu karşılaşmayı kaybederse %100 ayrılır. Ben net bir şekilde söyleyeyim. 5'te 0'la başlarsa Başakşehir, Aykut Kocaman bir gün daha durmaz. Üstelik Fenerbahçe'yi kaybettiği bir senaryoda. Bu karşılaşmada Aykut Kocaman yani şeyin farkında. Ya son karşılaşması ya da buradan devam edecek. Bunun bence farkında. Bu bakımdan psikolojik olarak Başakşehir'i bu faktör motive de edebilir, daha çok demotive de edebilir. Evet. Enteresan bir karşılaşma olacağı kesin Metin'dir. Çünkü bayağı bir all in de yapabilir yani Aykut Kocaman.
Başakşehir son maçında Göztepe ile oynadı yanlış hatırlamıyorsam.
1-0'dan 2-1.
Öne geçti. Skoru koruyamadı. İkinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Daha önceki maçlarda da aynı sıkıntıyı yaşadı. Kadro kalitesine baktığımızda Mert Günok gitti. İşte İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geldi. Birkaç oyuncularıyla yollarını ayırdı. Yani o Aykut Hoca'nın oluşturabileceği Deniz Türüç var mesela. İyi oynuyor. Oluşturabileceği çok böyle alternatif oyuncusu yok. Yani bu maçta büyük bir ihtimal Fenerbahçe ben puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın da son maç olur diye düşüncem var.
Evet, gelelim Galatasaray'a. Galatasaray dün 2018 yılından itibaren geçen süreçte ilk kez bir Avrupa'da bir grup karşılaşmasında sahadan galip ayrılmış oldu.
Evet.
Ve aslında önemli de bir karşılaşma. Bir Galatasaray taraftarı olarak beni de çok mutlu eden bir karşılaşmaydı. Çünkü Galatasaray'ı çok derli toplu gördüm. Ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı. Savunma ve orta saha bağlantısını çok iyi kurabilen bir Galatasaray vardı. Ama bunun da tabii ki sebepleri var. Birinci sebep Marcão'nun forma giymesiydi. Ben Marcão'nun Kerem Aktürkoğlu olayı yaşandığı zaman sıcak bir tepkiyle işte bir daha Galatasaray forması giymemesi gerektiği kanaatinde olan insanlardan biriydim. Ama sonraki geçen süreçte zaman faktörü devreye girince ben de Marcão'nun affedilmesini doğru buldum. Ve zaten ne kadar doğru olduğunu da dünkü karşılaşmada görmüş olduk. Trabzonspor maçında toplamda 39 pas yapan Nelson... sanırım dünkü karşılaşmada ilk yarıda o sayıyı geçmiş Metin'dir. Yani Marcão ve Nelson çok daha fazla topla buluştular. İkisi de %90'ın %90 oranının daha yukarısında bir pas grafiğiyle oynadılar ve yani Yedlin'den ve Van Aanholt'tan dolan boşlukları da çok iyi kapattılar.
Dün zaten basın toplantısında da bu soruldu. İşte yeni bir arkadaşlık mı ya da yeni bir mevkidaşlık mı doğdu diye işte Marcão'yla Nelson'un performansı. Senin söylediğin işte Marcão affedilmesi gerekiyor muydu, edilmemesi mi gerekiyordu diye düşünceye baktığımızda Fatih'in barıştırmıştı. Dün akşam da Galatasaray taraftarı Kerem'e Marcão'yu tribüne getir diye tezahüratta bulundu. Beraber tribünlere gittiler. Böyle de olması gerekiyor. Aile içerisinde herkes farklı bir şey yaşayabiliyor. Ama bunun sürekliğinin uzatılmaması gerektiğine inanırım ben de. Galatasaray gençleşti. Ön alanı, üçüncü alanı çok fazla genç oyunculardan kuruldu. Çok başarılılar. Önemli olan o arkadaki, çünkü Marcão oynamayacak lig maçında. O arkada Wijndam oynayacaksa Nelson'la nasıl oynayacak ona bakmak gerekiyor. Kadro kalitesi. Hani Galatasaray belki bu dönem transferde çok böyle aşağıda kalmış gözüküyor olabilir ama yine şampiyonluk adaylarından büyük bir takımlardan bir tanesi de Galatasaray'dır. Büyük adaylardan bir tanesi Galatasaray'dır. Ama hem gençleşen hem de daha çok koşan, daha çok topa sahip olan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bu da geleceğe ben umutlu bakıyorum. Yani izleyeceğimiz maçların daha böyle muhteşem olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncular yorulmuyor. Yani senin gibi senden bir yaş büyük oyuncu, yaş ortalamasına baktığımızda 24 yaşı hakim olduğu bir kadro var Galatasaray'da. Yani eskiye baktığımızda Falcao yok mu? Falcao, Vallecano ile sözleşme imzalamış. Onlar da nasıl bir sözleşme imzalamış onu da çözemedim. Yok yani takıma bir Babel var. Babel sırıtıyor. Ben Babel tercihinde çok fazla çözmüş değilim. Hem lig başlarında. Fegüli'ye çok fazla şans vermiyor. Hem lig maçlarında hem de Avrupa maçlarında ikinci yarıda Babel oyuna giriyor. Onun mantığını çok fazla bulamadım ben.
Evet, bir de şimdi yani şunu da unutmamak lazım. Yeni transferlerden de aslında beklenti karşılanıyor şu anda. Yani mesela bakıyorum Sacha Boey mesela en kilit noktalarından biriydi ki zaten dün Yedlin'in oynamamasından çok aslında kim çok iyi iş yapardı biliyor musun Galatasaray'da? Barış Alper Yılmaz iyi iş yapardı. Yani iyi alan buldu çünkü Galatasaray dünkü karşılaşmada. Yani Morutan tamam. Bilekleri ne hakim bir futbolcu ama Barış Alper Yılmaz'ın o kanattaki hızını yakalayan bir futbolcu değil. Morutan'ın da şutu direkten döndü. Çok güzel bir gol olacaktı. Evet. Ama orada da o şut kadar güzel olan şey Çıkaldao'nun bıraktığı pastı. Çıkaldao gerçekten benim beklentimin en üstünde olan futbolcu şu anda Galatasaray'da. Ciddi anlamda o 8 numarayı çok iyi tamamlayan bir oyuncu bence.
Taylan da dün akşam çok iyiydi.
Taylan yani dediğim gibi o staminasını çok iyi kullanmayı başardı. Çok iyi bir kesicilik rolünde oynadı dün karşılaşmada. Berkan da çok koştu. Ya Galatasaray'da kötü olan kim vardı ben sana söyleyeyim. Yedlin. Ya kendisine göre çok kötü değildi ama şu takımda, Boye'nin olduğu takımda sırıtıyor. Muslera kötüydü.
Muslera son dönemde çok fazla hata yapıyor. Dün akşam karşılaşmada da birebir rakip oyuncuyla kaldığı pozisyonda hakem kendi tercih hakkını sarı karttan yana kullandı. Hani kırmızı kart gösterseydi orada kimse hakeme sen işte niye bu pozisyonda kırmızı kart gösterdin diyemeyecekti. Kontrolsüz oyun oynuyor. Yani gerçekten çok fazla kontrolsüz oynuyor. Avrupa Ligi'nde Rangers'la daha önce karşılaştığında da aynı sıkıntı yaşadı. Daha önceki işte başka karşılaşmalarda da Muslera bu sezona kötü başladı.
Evet. Yani bu çok net zaten. Van Aanholt'ta da bazı eksikler var. Onu da kabul etmek lazım. Yani bazı açıklar bırakıyor defansif hatta. Ama ofansif yani katkısı da inanılmaz bence Van Aanholt'un da. Şöyle baktığım zaman ya Berkan Taylan, Taylan'a mutlaka ihtiyacı var Galatasaray'ın. Eski Taylan Antalyalı performansına mutlaka ihtiyacı var. O geride o enerjisini tüketmemesine çok ihtiyacı var. Sağ kanatta da Morutan biraz daha iyi olabilir. Morutan'dan ben biraz daha fazlasını bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu dediğim gibi fazla özgüvenli oynadığı zamanlarda bazı sıkıntılar çekiyor.
Çok fazla top kaybediyor.
Ama Halil'le çok iyi bir tandemleri var ve zaten bu yüzden Fatih Hoca da büyük ihtimalle Halil Dervişoğlu'nu birinci santrafor olarak değerlendirecek Galatasaray.
Halil Dervişoğlu çok böyle etkili. Ayağını demin sen söyledin, Morutan Çıkaldao için de söylemiştin. Ayağını çok fazla topta tuttuğunda hakim bir oyuncu. Yani forvet ya da santrafor hattındaki oyuncular genelde şey olurlar. Ya bir meziyeti yüksektir. İşte ya hava toplarında etkilidir ya da işte duran toplarda etkilidir. Halil Dervişoğlu ise tamamen yani baktığında oyuncuyu tersi bırakan bir yapıya sahip. Çok hızlı hareket edebiliyor. Ben Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kerem'le beraber orada ben Mustafa Muhammed'i ve artık Cagney'in çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum. O iki oyuncu da ikinci yarı oyuncuları olacaktır diye düşüncem var.
Tabii çok yine bunların akabinde çok şansa gelen bir golle Galatasaray kazandı. Bence bu arada ya 3 puanı hak etti Galatasaray ama gol yani hayatımda gördüğüm en garip gollerden biriydi bilmiyorum katılıyor. Bir tane Mersin Manyurdu karşılaşmasında Drogba'nın bir golü vardı. Sabri orta sahadan geliyor, topu rastgele vuruyor, Drogba'nın ayağına çarpıyor, top havalanıyor. Millet hatta au falan filan diyor. Sonra kaleci yetişemiyor. O golü izleteceğim maç sonrası. Belki hatırlıyorsundur da. Mersin Manyurdu'na attığı bir gol. O golden beri gördüğüm en garip gollerden bir tanesi.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Yani hava toplarında o yukarıdan gelen toplarda futbol oynayanlar çok iyi bilir. O topa bakarken dengeni kaybedebiliyorsun. Yani bulunduğun mevki sana göre değişebiliyor. Sen orada kale içerisinde olmadığını düşünebiliyorsun. Çıkartmaya çalıştı. Tokatlarken kale içine tokatladı. İşimize geldi. Ama hani o gol o kadar basit diye şey yapmamak gerekiyor. Küçümsememek gerekiyor. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar çok fazlaydı.
2-3 tane çok neti girdi.
Çok net pozisyon vardı. Bir de yani hani demin biz konuştuk yayın öncesi. Tamam yani bir takımlar Bayern Münih'te içerisinde değil, ne bileyim Manchester City değil ama yine kendi ülkelerinde böyle 4. 5. sırada takımlara karşı iyi oyun oynuyoruz. Umarım işte Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak Bayern Münih gibi takımları, Chelsea gibi takımları, Manchester City gibi takımları yenerekten bunları yapmamız gerekiyor.
Peki yani tekrardan Galatasaray'ı da tebrik edelim Fenerbahçe'nin yanı sıra.
Kesinlikle çok iyi oynadılar.
Hafta sonu Alanyaspor karşılaşması var. Pazar günü saat 16'da. Galatasaray'ın. Alanyaspor...
Geçmeden şeyi de yapalım Ali. Salı günü şey vardı, Beşiktaş karşılaşması vardı.
Yok. Onu Galatasaray'ı şöyle yapacağız. Galatasaray'ın lig maçını konuşacağız. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Sonra Beşiktaş'ın lig maçını konuşacağız.
Alanyaspor Çağdaş Hoca ile yoldan ayrıldıktan sonra Bülent Hoca ile anlaştı. Ve o karşılaşmadan sonra da baktığımızda ilk puanı almış oldu. Zorlandılar, o karşılaşmayı izledim. Galatasaray'ın bundan sonraki süreç içerisinde yaşı genç olan takımlardan bir tanesi Galatasaray artık. Fenerbahçe de aynı şekilde yaş skalasını çok fazla aşağıya düşürdü. Alanya karşısında çok böyle sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yine ben Galatasaray'ın rahat bir şekilde bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum.
Tamam. Ya ben de benzer şekilde düşünüyorum. Çünkü yani Alanyaspor'a karşı ya Alanyaspor eski Alanyaspor değil.
Ya kadroda da değişikliğe
çok
gitmeyecek.
Çok kan kaybı yaşadı. Çok kan kaybı yaşadı ve ben bu yüzden zaten Çağdaş Atan'ın böyle birinci bu problemin birinci sahibi gibi lanse edilmesine falan çok karşıydım. Galatasaray için bence rahat bir karşılaşma olacak.
Evet.
Ama bu arada tek sakatlık problemleri çeken de Fenerbahçe değil. Galatasaray'da da dün mesela Kerem kolunu tutarak çıktı. Bilmiyorum bir şey var mı? Onun dışında bir iki sakatlık daha yaşadı Galatasaray dünkü karşılaşmada. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Kerem dışında
Kerem'i gördüm. Sakatlıktan dolayı oyun dışına alınan Kerem'i gördüm. Diğerlerinde büyük bir ihtimal Fatih Hoca oyunu da kontrol altına tutabilmek için yapmış olduğu
mesela,
değişiklikler olarak
görüyorum. Mesela önceki karşılaşmada bir şey yokmuş ama Emre Kılınç da mesela Aşil Tendon'u tutmuştu devre arasında. O yüzden oyundan çıkmıştı. Yani böyle değişik problemler olabiliyor. Bu arada Barış Alper Yılmaz ve yani Sacha Boyan'ın da eksikliği çok
evet.
Hakim yani Galatasaray'da. Barış Alper bu sene tahmin ettiğimizden de önemli bir rol o üstlenebilir Galatasaray'da. Onu da ekleyelim ve geçelim geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'a.
Şöyle Alanyaspor'da sen doğru söyledin. Onu unutmuştuk. Kolkur gitti, Siopilis gitti. Ondan sonra Pelka şey gitti. Basketsezas gitti ve en sonunda Çağdaş Hoca gitti. Bir iki tane de defans oyuncu. Enskala gitmişti zaten. Eski kadrosundan çok fazla oyuncu gönderdiler. Kalede Serkan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ana kalecileri ayrıldı takımdan diye hatırlıyorum. Galatasaray'ın kadrosunda mesela Cagney'i de oynatsan, Mustafa Muhammed'i de oynatsan ikinci yarıda gol bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir sonraki hafta yine hafta içi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşması var. Yani alternatif olarak
hafta içi yok galiba.
Bu bir sonraki hafta olması gibi. Bakalım füksürü.
Bildiğim kadarıyla iki haftada bir oynanıyor karşılaşma.
Tamam yanlış da biliyor olabilirim. Ama kadro kalitesine baktığımızda genç oyuncuların çok fazla olmasından dolayı Galatasaray'ın da bu dönemi iyi bir şekilde devam ettireceğini düşünüyorum ben.
Evet katılıyorum sana. Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşmasında harika başlayan bir Beşiktaş vardı.
Evet.
İlk 10-15 dakikada Dortmund neye uğradığını şaşırdı açıkçası. Ama işte ben bir şeyi gözlemledim arkadaşlar. Bu tarz karşılaşmalarda, bu tarz hani yani kalibre farkı olan karşılaşmalarda çok hırslı başladığı zaman da kulüplerimiz çok olumlu olmuyor. Çünkü o hırs öyle bir şey ki Metin abi. Yani o hırsla o amaca ulaşmaya çalışıyorsun ama o amaca ulaşmada yediğin bir gol seni darmadağın ediyor. Beşiktaş'a da ilk yarıda böyle olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani ilk 15 dakikada iki tane çok net fırsatı vardı Beşiktaş'ın. Özellikle Batshuayi'nin pozisyonunu Dortmund'un kalecisi çok iyi çıkardı. Pjanic'in yani milimetrik harika pasları. Ya biz Mesut Özil falan geldi diyoruz
evet.
Türkiye'ye ama yani Pjanic'in şu verdiği pasları atabilen yani çok az oyuncu vardı Süper Lig tarihinde net bir şekilde söyleyeyim. Sonra bir geldi ve biri geldi gerçekten. Dortmund ilk pozisyonda golü buldu. Ersin'in de hatası vardır yoktur tartışılır. Bence bir tık vardı hatası. Sonra maçın hakimiyetini kurdu Borussia Dortmund. Ve neyi fark ediyorsun biliyor musun Metin'im? Yani bu tarz maçlarda Süper Lig'de çok böyle göz dolduran futbolcuların aslında daha dinamik takımlara karşı zorlandı. İki tane örnek var kafamda. Bir Atiba Hutchinson, iki Kyle Larin. İki oyuncunun da fark ettiysen yani ligdeki o dominasyonunu gösteremedikleri bir arena, Şampiyonlar Ligi arenası. Bu da çok büyük tesadüf değil. Gerçekten çok büyük tesadüf değil. Çünkü Borussia Dortmund'un inanılmaz bir oyun planı var. Yani ayaktan pasa işleyen, ne zaman ne yapacağını bilen ve savunma yaparken pası attığı oyuncuyu değil, pası attığı oyuncunun pası atacağı noktayı tutmanı gerektirecek bir oyun sistemi var Borussia Dortmund.
Ya, takım
bak çok önemli.
Takım birbirini çok tanıyor. Orada yani Haaland'ın nerede duracağını çok iyi biliyorlar. Yani topu nereye atacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani rakip topa değil de oyuncunun mevkine gitmek zorunda.
Yani mahvettiler Beşiktaş'ın orta sahasını ilk yarının geri kalan sürecinde. Çünkü ya Beşiktaş o hırslandıktan sonra bir de o gol yedikten sonra ciddi anlamda hırpalandı. Ve yani ciddi anlamda aksadı bazı noktalarda. Atiba mesela çok bence geride kaldı bu karşılaşmada ama şaşırmamak lazım. Çünkü o dinamizm 90 dakikaya yaydığın zaman çok önemli. İkinci yarıda da Beşiktaş'ın birkaç tane çok net fırsatı vardı. Ben hatırlıyorum. Evet. Ama maç 2-0'a gelmişti. Bu arada farka da gidebilirdi karşılaşma. Yani Dortmund'da inanılmaz goller kaçırdı.
Çok kaçırdı. Abi.
Yani özellikle 2-0 iken karşılaşma bomboş kale kaçırdığını hatırlıyorum ben Dortmund'un ya. Kim kaçırdı hatırlamıyorum.
Net 4 pozisyon kaçırdılar.
Net. Çok net gol fırsatı. Yani 4'e 5'e de gidebilirdi karşılaşma ama Beşiktaş 10 dakikada gol bulsaydı yani Galatasaray'ın Lazio karşısındaki galibiyete benzer bir galibiyette görebilirdik Beşiktaş'tan. Yine de tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Çünkü o verdikleri 15-20 dakikalık mücadele bile bundan sonraki karşılaşmalarda sonuna kadar savaşacağını gösteren bir takım olduğunu ortaya
çok sürmüş. Çok iyi oynadılar. Artık bizim futbolcularımız şunu görmesi gerekiyor ya da bilmesi gerekiyor. Avrupalı hakemler her pozisyona faul vermiyorlar.
Çok iyi bir noktaya değindin. Lütfen devam et.
Her pozisyona faul vermiyorlar. Türkiye'de işte bu hakem standartında değişmesi gerekiyor. Ya işte orada bir şey mi yapılır, seminer mi olur? Seminerlere mi giderler? Kardeşim siz bu pozisyona faul vermiyorsunuz ama biz işte Süper Lig'de oynatırken biz bu pozisyona faul veriyoruz.
Şey yaşıyor musun sen de? Mesela Dortmund Beşiktaş maçında ben 4-5 tane şöyle an yaşadım. Bir pozisyon oluyor, devam. Diyorum ki Süper Lig'de olsa...
Penaltı ya da faul.
Bunu diyor musun?
Evet.
Cidden.
Evet.
O saniye aklına geliyor değil
evet,
mi?
Evet tabii ki. Ondan dolayı yani oyuncuların da şeyin de zaten baktığımızda teknik heyetin de bu tarz karşılaşmalarda hakim itirazı yok. Yani sen burada yapmıyorsan Süper Lig'de de yapma.
İşte hiyerarşi böyle bir şey belki de.
Evet.
Çünkü biliyorsun bu işin biraz da psikolojik boyutu var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kendini gördüğün konumla bir Galatasaray mesela ya da Fenerbahçe... orada daha böyle biz kendimizi misafir gibi kabul ediyoruz. Yaptırımları, burada ligde herkes ligin sahibi olmaya çalışıyor.
Yaptırımları çok fazla Ali. Sen orada yapmış olduğun bir pozisyonun hemen sana dönüşü bir yaptırım olarak dönebiliyor. Burada ise işte bir tahkim kuruluna gidiyor, ondan sonra başka bir kurula gidiyor. Sen itiraz ediyorsun, o itiraz ettikten sonra o ceza değişiyor. Bir sürü şey oluyor, bir sürü hamle değişiyor. Ama orada yaptığında... Neyse sana 5 maç mı, 4 maç mı, sarı kart mı, kırmızı kart mı cezasını ise hemen kesiyorlar. Yani bu standartı ya işte bizkilerin tutturması gerekiyor, Türk hakemlerinin tutturması gerekiyor ya da yabancı karşılaşmalarda, Avrupa karşılaşmalarında futbolcularımız ona göre oynaması gerekiyor.
Kesinlikle katılıyorum. Genel olarak sen Beşiktaş'ı nasıl buldun?
Çok iyi. Pjanic gerçekten çok başarılı bir transfer. Yine bu Rosier ve Gezal'ın transferine benzedi. Son dönemde son işte transferin bitimine bir gün mü kalmış? Öyle gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir transfer. Ben Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum ama temaslı oyunda Türkiye'de Pjanic'in çok fazla darbe alacağını düşünüyorum. Çok ayakları yetenekli bir oyuncu. Umarım hani burada oynarken de daha önce de görmüş olduk. Hacı'ya karşı, Alex'e karşı yapılan hareketler vardı. Sert müdahaleler vardı. Umarım herhangi bir sakatlığa meal verecek bir şey yapmazlar bu oyuncuya karşı.
Evet.
Başarılı.
Gezal biraz geride kaldı bu karşılaşmada.
Gezal istediği pozisyonlara giremedi. Yani şimdi ligde oynadığı karşılaşmalarda futbolcular diğer takım arkadaşlarını tutmaya yakın oynadıkları için çok fazla pozisyon yaratabiliyordu Gezal kendine. Ama burada Dortmund oyuncular Gezal'a birebir oynadılar. Yakın temasla oynadıkları için çok fazla pozisyon içerisine giremedi.
Bir de şunu da unutmamak lazım. Yani defans gerçekten Beşiktaş'ın zayıf karnı. Yani,
evet.
Bir de Vida yokken o defansta ya Veliton Montero mesela kaç tane slalom pozisyonu izledin Borussia Dortmund'da? Yani çok kısa mesafede çalım atarak, yürüyerek...
Çok fazla.
Yürüyerek geçildi.
Çok fazla.
Montero, Veliton bayağı pozisyonda. Yani bunlar normal şeyler değil. Mesela ikinci golü taç atışından yedi Beşiktaş ya. Taç atışında bir oyuncuya geliyor top, bir iki çalımla ceza sahasına giriyor ve boşa çıkartıyor. Haaland da golü atıyor.
Yani şunu çok fazla
böyle
yapıyoruz.
Böyle basit goller yememen lazım. Ben öyle düşünüyorum.
Şunu çok fazla yapıyoruz Ali. İşte takım işte çok fazla koşmuş olabilir. Dortmund karşısında çok iyi oynamış olabilir. İşte takım sosyal medyada baktığında aman Allah'ım işte Beşiktaş şunu yaptı bunu yaptı tarzında haberler var. İnanılmaz oynadı tarzında. Tamam güzel oynadı. Ama işte Beşiktaş maçından sonra Paris Saint Germain'le Kulüp Brugge karşılaşması vardı. Kulüp Brugge maçını bir izlesinler.
Tabii ya adamlar Paris Saint Germain'e top oynatmadı ya. Dakika başı
evet.
Kulüp Brugge pozisyonu gibi. Ben zannettim ki hani böyle, böyle farklı formayı falan bakıyorum zannettim. Brugge nasıl kazanamadı o karşı? Tabii bak o da bak ayrı
çok,
bir şey.
Çok net pozisyonlara girdiler.
İzledin mi sen
İzledim
o karşı?
İzledim.
O karşılaşmayı seçtin değil mi? Evet. Orada Liverpool, Milan var falan filan. Ben dedim ki Messi, Neymar, Mbappe var. Ben PSG'yi izleyeyim. Liverpool-Milan maçı
İlk izlemişim.
Liverpool-Milan maçı da çok evet. iyiydi ama. Onu da hakkını yemin.
Hani biz takımlarımız bu kadar överken işte demin de söyledik ki realiteye biraz bakmak gerekiyor. Bir kulüp bürcü olamıyorsa kulüp bürcünün de yaşı 23. Yani bu arada baktığında takımı kaçıncı dakika 96'da bir de oyuncu değişti. 5 hakkı olmasına rağmen bir oyuncuyu değiştirdi. Yani Fransa Paris Saint Germain karşısında bir oyuncu 96'da 3'te değiştiriyorsun.
Ki yani kulüp bürcü de böyle aham şaham bir takım mı? Bence değil. Yani Galatasaray'la aynı gruba düştüğü zaman insanlar Galatasaray'ın kulüp bürcü geçememesini ciddi başarısızlık olarak gördüler. O zamandan bu zamana da böyle ekstrem farklılıklar yok kulüp bürcüde.
Değil tabii ki.
Ya o yüzden ya kulüp bürcü bunu yapabiliyorsa belli bir noktada senin de bunu yapmaya çalışman lazım. Haklısın.
Şunu da düzelteyim. Sen beni düzelttin. Hafta içi Avrupa Ligi karşılaşması yok ama fikstüre baktığımda Galatasaray çarşamba günü Kayseri deplasmana gidecek. Sonrasında ise pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Hafta içi de
maç var.
Lig var.
Evet, lig karşılaşması var.
Kupa değil yani, lig karşılaşması.
Yok, burada baktığımda lig karşılaşması yazıyor.
Tamamdır. Beşiktaş bu hafta sonu kimle oynuyor? Antalyaspor deplasmanı. Antalyaspor da yani beni çok heyecanlandırmayan bir takım. Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor mesela?
Antalyaspor son maçını Gaziantep'e karşı oynadı. Erol Bulut'la Ersun Yanal Fenerbahçe'den sonra karşı karşıya geldi. Antalya'nın da ben hani birkaç oyuncusu haricinde diğer oyuncuların çok fazla performansını beğenmiyorum ama bu transfer döneminde kadrosunu Beşiktaş'a çok güçlendirdi. İşte Batshuayi olsun, Tekşehir olsun, ondan sonra Pjanic olsun. Çok böyle güçlü isimlere sahipler. Ben zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın oradan puanla döneceğini düşünüyorum.
Ben de Beşiktaş'ın rahat kazanacağı bir karşılaşma olarak görüyorum.
Şöyle bir şey mesela, geçen sezonun Chelsea'si mesela kale önüne otobüsü çekiyordu. İşte gol olmaması için elinden geleni yapıyordu. Antalya'da geçen sezon aynı şekilde, aynı mantıkta işini yapan bir takımdı. Ama işte burada Beşiktaş'ın ayaklarına baktığımızda kilidi çok böyle erken açacak isimlere sahip.
Evet, salı günü de hemen ardından Adana evet. Demirspor'u konuk ediyor Beşiktaş. Onu da ekleyelim yani. Cumartesi ve salı oynuyor.
Adana Demirspor karşılaşması o kadar beklendiği kadar zor olmayacak. Çünkü Samet Aybaba takımdan ayrıldıktan sonra herkesin bir beklentisi vardı. Adana Demirspor'un daha etkili, daha işte performansını yüksek seviyeye çıkartacağını düşünüyor. Çünkü Balotelli Samet Aybaba'yı oyundan çıkarttığı için yedek kulübesinde yapmış olduğu hareketlerden dolayı takımdan gönderildi ya da takımdan ayrıldı. Ben Adana Demirspor'a gelecek teknik adamın da aynı şekilde Balotelli'yi oynatmak zorunda kalacağına inanıyorum. Balotelli'de oynarsa performans yüksek olmasa da Adana Demirspor karşılaşmasına çok kolay geçecektir diye düşünüyorum.
Evet. Trabzonspor'a bakalım. Kasımpaşa ile oynuyorlar. Trabzonspor'da.
Aa, çok zor karşılaşma.
İyi başlayan. Ya seyir zevki en yüksek karşılaşma bu olur diyebilir misin bu hafta?
Zaten Kasımpaşa karşılaşmalarına baktığımızda Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmaları genelde golü geçen karşılaşmalara sahne oluyor. Bir de karşılaşma burada Kasımpaşa'da oynanacak. Trabzonspor geri dönüşü yaptı. Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen, 2-0 geriye düşmesine rağmen orada işte Cornelius olsun, Bakayım olsun, Canin oynayacak mı bilmiyorum. Canin'in geçen hafta bir sakatlığı vardı. Etkili isimlere sahipler. Takımı tek sırıtan isminin Edgar Leo olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla yanlış ya da
İsmail Köybaşı belki.
Sakatlandı. O da büyük bir ihtimal bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hamle eksikliği yaptığını düşünüyorum. Diğer yönden baktığımızda 3. alana en etkili isimlere sahip olan takımlardan bir tanesi de Trabzonspor. Bu sene bizi enteresan bir lig bekliyor. Enteresan güzel karşılaşmalar bekliyor. Trabzon'da bu karşılaşmada ben goller bulacağını düşünüyorum.
Peki son olarak bir İzmir derbisi.
Evet,
programımızı kapatalım.
Bugün oynanacak karşılaşma 18 yıl aradan sonra Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.
Göztepe derbisi, İzmir derbisi, Göztepe derbisi oldu, İzmir derbisi. Askerde Altay'da oynayan bir arkadaşım vardı. Hatta Altay'ı o dönem ben beslerdim. Altay'ı severdim de çünkü bana eşortmanı da hediye etmişti. Kulübün eşortmanı da hediye etmişti. Güzel karşılaşma olacak. Ben bu karşılaşmanın merakla bekliyorum. Saat 20'de oynanacak karşılaşmada. Tabii ki tarafım Altay'dan yana ama kim kazanırsa beni yapmayacaktır, zora sokmayacaktır.
Benim de çok yakın Göztepe'li arkadaşlarım var. Ben de Göztepe'yi destekleyeceğim bu karşılaşmada ama umarım seyir zevki yüksek bir karşılaşma olur. 18 sene sonra böyle bir karşılaşmaya şahit olmak da tabii büyük bir şans bence Süper Lig'de. Bakalım bu hafta neler bizi bekleyecek. Hafta içi salı günü programımıza da zaten 6. haftayı değerlendireceğiz. Çünkü geçen seneki kadar yoğun bir fikstür olmasa bile yine hafta içi karşılaşmalarının evet. arada bir oynanacağı bir sezon bizi bekliyor Metin'dirim. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir programdı. Son sözlerini alalım.
Herkese teşekkür ediyorum. Bize destek verdikleri için, bizi yalnız bırakmadıkları için. Beğenirlerse, like bırakırlarsa, İngilizcesini bir like bırakırlarsa bizi mutlu ederler. Sözü sana bırakıyorum. Ve herkese şunu da söyleyeyim, sonra ekleyeyim. Tuttuğu takımların başarısı daima olsun. Ya da hep onları mutlu edecek, hayatta mutlu edecek bir şeyleri olsun. Düşünceleri olsun ya da onlara arzuları olsun. Evet.
Tutkuları olsun. Kesinlikle. Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna tıklarsanız çok seviniriz. Daha fazla kesime ulaşmamızı bu sayede sizler sağlıyorsunuz. Salı günkü programda Eyüp Yıldız, ben Metin'dirim.
İnşallah.
Süper Lig'de İnşallah diyelim. Olur. Salı günü 3 kişi program yapacağız ve Süper Lig'de 6. haftaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Salı günü saat 11'de Medyascope TV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.